Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 23 Mart 2021 Salı'yı, Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sağlık ve huzur dolu bir gün diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Efendim bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü. Her yıl 21 Mart'ta tüm dünyada kutlanıyor ve bu özel günün dünyaya verdiği bir mesaj var. Hayatın içinde olmak için hiçbir engel yoktur. Onlar bizim özel ve güzel çocuklarımız, kardeşlerimiz. Down sendromu toplumda orta derecede zihinsel gelişme geriliğinin en sık nedeni olarak karşımıza çıkan ve en sık görülen kromozom anomaliyi. Down sendromunda 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması bu bireyleri özel kılıyor efendim. Onlar bizden farklı olarak 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahipler. Hayatın Sesleri'nde bugün farkındalığımızı artırmak için Down sendromlu bireyleri konuşacağız. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Nörolojisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Füsun Ferda Erdoğan bizlerle olacak. Göç Yolları 60. yıl özel köşemizde Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver yayınımızda olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta konuk işçilik ve entegrasyon, şiddet eylemleri ve ötekileştirme konusuna devam edeceğiz. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Seni ölsen ne olur?
senden. Plancı seni, yalancı seni. Dönsen ne olur, sevsen ne olur. Plancı seni, ölsen ne olur. Sen ne olur, sevsen ne olur. Plancı seni, yalancı seni.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim bugün Down sendromlu çocuklarımızı, bireyleri konuşacağız. Onlar özel, güzel çocuklarımız, kardeşlerimiz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Nörolojisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Füsun Ferda Erdoğan şu anda telefon attığımızda. Sayın Erdoğan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum.
Sayın hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkürler, davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Rica ederiz, biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Tüm dinleyicilerimize saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkürler. Evet, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü. Bugünü kutladık. Çevremizde de bu kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Gayet zekiler, çalışkanlar. Onlar için özel çalışma mekanları da var. Bunları da görüyoruz. Onları topluma kazandırmalıyız. Farkındalığımızı artırmalıyız. Böyle düşünüyorum. Hocam, bu hastalığın bebek doğmadan önce tanısı mümkün mü? Anne bunu fark edebilir mi?
Annenin fark etmesi mümkün değil tabii ki. Fakat bildiğimiz çok önemli bir şey var. Anne yaşı arttıkça Down sendromlu bebek doğurma riski de artıyor. Bu nedenle özellikle 35 yaş üzerindeki annelerin gebeliklerinde bu konunun takip edilmesi ve ilgili testlerin yapılması, ilgili araştırmaların yapılması, daha dikkatle yapılması gerekiyor. Aslında bütün gebeliklerde öneriliyor bu taramalar.
Evet.
Ve genellikle de yapılıyor. Bu testlerle yapılacak yeni teknolojik yöntemlerle, uygulanan yöntemlerle tanınma olasılığı da oldukça yüksek hale geliyor. Hı hı. Bebek doğmadan önce.
Peki, bebek dünyaya geldi. Dünyaya geldikten sonra onun Down sendromlu olup olmadığını biz anlayabilir miyiz?
Genellikle tipik karakteristik görüntülerinden dolayı, özelliklerinden dolayı anlaşılıyor. Fakat prematür doğmuş bir bebek varsa ve genetik özellikleriyle Down sendromuna ait özel fiziksel görüntüler gizlenebilecek gibi ise ırksal özellikleri dolayısıyla gözden kaçabilir ama genellikle çok kolay tanınıyor.
Evet. Peki fiziksel anomaliler neler? Bizlerden farklı olarak nasıl bir fiziksel özelliğe sahipler?
Evet. Bu bebeklerimiz doğduklarında fiziksel olarak hipotonik oluyorlar bir kere. Yani gevşek bir bebek şeklinde çoğunlukla dünyaya geliyorlar. Yani normal bir bebekte beklediğimiz fleksör postür, önü doğru katlanmış elleri yumruk vaziyetinde ve kolları katlanmış yeni doğanda normal beklediğimiz postürü göremeyebiliyoruz. Hipotonik bebekler olabiliyorlar. Bunun dışında başın arka kısmı daha düz. Yüz profili biraz daha düzce, burun kökü basık, gözler birbirinden uzak, küçük bir ağız, görece büyük bir dil, boyun dil kısmının katlantılı ve kalın olduğu ve parmakların, ayakların ve ellerin normalden küçük olduğu, avuç içerisindeki çizginin daha farklı olduğu onların temel özellikleri arasında.
Evet. Şöyle baktığımızda aslında her birinin tipi de birbirine benziyor. Böyle çekik gözler, o evet, aynı yüz ifadesi, böyle sempatik ve dışarıya daima gülümseyen, mutluluk saçan bir yüz ifadesi.
Evet, bunları daha büyüdükçe görebiliyoruz tabii ki yeni doğan bebeklerde.
Evet.
Gülümseme de daha geç geliştiği için o dönemde bunu çok fark edemiyoruz tabii ki ama büyüdükçe gerçekten çok sevecen, barışçıl, dost insanlar olduklarını görüyoruz.
Onlar bizden artı bir fazlalar. Bizler 46 kromozoma sahipken onlar 47 kromozoma sahipler.
Evet.
Sizin uzmanlık alanınızda nöroloji.
Evet.
Şimdi davranışsal problemlere değinmek istiyorum. Davranışsal problemler deyince Onlarda sık görülen davranışlar neler?
Evet, şimdi en sık görülen zihinsel özür kromozoman anomaliyle bağlantılı zihinsel özür grubunu oluşturuyorlar gerçekten. Ve bu mental retardasyon ya da zihinsel gelişme geriliğiyle bağlantılı hayata yansıyan şeyler var elbette. Bir kere iyi oldukları alanlar var. Mesela görsel hafızaları daha iyiydi. Fakat beyin yapısının özelliğinden dolayı öğrenme, hafıza ve dil, lisan konusunda problemler yaşıyorlar. Bunlar biraz daha geç gelişiyor. Motor gelişimleri de daha geç oluyor. İşte normal bir bebek 1 yaşında yürüyebilirken bunlar 1 yaşında daha oturabilir duruma geliyorlar ve 2 yaş gibi yürüme aşamasına geçebiliyorlar. Yani motor gelişim de biraz geç oluyor. Zihinsel gelişimde de gerilikler var ve genellikle hafif ve orta düzeyde zihinsel gerilik durumunda oluyor önemli bir kısmı.
Evet.
Ve bu çocuklarımızda ifade problemi, öğrenme ve algılama problemlerinin beraberinde getirdiği davranış problemleri de açığa çıkıyor tabii ki. Hepsinde değil ama bir kısmında otizm spektrum bozukluğu görebiliyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite görülebiliyor. Davranış problemleri, uyumsuzluklar, kendini ifade edememe, sosyal ortamda rolünün ne olduğunu anlama ve o role uygun tutum geliştirme, nerede nasıl konuşması gerektiğini bilme, anlama gibi konularda problemler çıkabiliyor tabii ki.
Evet. Soyun Hocam, bu çocuklarımızı toplumumuza kazandırmamız gerekiyor. Bu konuda eğitimli, kültürlü, kendini geliştirmiş ve farkındalık düzeyi gelişmiş aileler var. Onlar çocuklarını iyi bir eğitim aldırarak ve çeşitli sosyal faaliyetlere yönlendirerek topluma kazandırmaya gayret ediyorlar ve bu konuda da başarılı olduklarını sosyal medyadan, haberlerden görebiliyoruz. Bunun haricinde de çevresinden etkilenerek utanan ve çocuklarını eve hapseden ailelerin olduğunu da biz görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Bu konuda siz neler söylersiniz? Aileler neler yapmalı çocukların gelişimi için?
Evet, şimdi tabii ki anne baba olarak bizler çocuklarımızın çok zeki, çok başarılı, her zaman en iyi, en güzel olmasını istiyoruz. Hep en olmasını istiyoruz ama yaşamın kendisi öyle değil. Hepimiz için geçerli bu. Değişik renkler var. İnsanlar, karakterler, davranışlar, hastalıklar. O renklerden biri Down sendromlu çocuklarımızda. Ve biz toplum olarak, insanlar olarak, normal tırnak içinde normal insanlar olarak bu yavrularımıza veya bu grupta olan çocuklarımıza, benzer durumda olan çocuklarımıza ne kadar çok sahip çıkabiliyorsak, onları ne kadar çok anlayabiliyor ve destekleyebiliyorsak aslında o kadar insanız, o kadar gelişmişiz.
Evet.
Onun için bir kere bakış açımızı böyle değiştirmemiz gerekiyor. Bu tür bir çocuğa sahipsek, böyle özel bir çocuğumuz varsa bunu üzüntü kaynağı olmaktan hayata kazandırarak, emek harcayarak ve ilgili doğru yerlere ulaşarak üretken hale getirerek bunu mutluluğa, sevgiye ve coşkuya dönüştürmemiz gerekiyor.
Evet.
Tabii çok kolay şeyler değil söylediklerim, bunun farkındayım. Ama en azından kendi iç dünyamızda barışı sağlayarak, kendi çocuğumuza nasıl bakmamız gerektiğini kendimize anlatarak devam edebiliriz bu yolculuğa diyeyim. Bunun için de öncelikle iyi bir ev ortamı ve anne baba bakımı sağlamamız gerekiyor. Aslında bütün çocuklarımıza bunu yapmamız gerekiyor. Ama bu çocuklara biraz daha farklı şeyler sağlamamız lazım. Bunun için de tabii ki anne babaya da destek olunması gerekiyor. İşte ebeveyn destek grupları, anne babanın eğitilmesi, bu anne babanın kendilerinin yeterli olabilmesi için gerekli yerlere ulaşması ve böyle kurumların vardır ki onlar giderek daha çok da oluyor, artıyor gerçekten de sizin belirttiğiniz gibi.
Evet.
Ve bu bebeğin iyi bir değerlendirme, tıbbi değerlendirilmesini de yapılarak, çünkü eşlik eden pek çok problem de olabiliyor. Kalp problemleri gibi, hipotiroidi gibi, üriner sisteme ait problemler gibi, gene davranışa ait söylediğimiz gibi zeka özürü dışında diğer nörolojik problemler olabiliyor. Nöbetleri olabiliyor örneğin bu bebeklerin. Eşlik eden veya bu çocukların eşlik eden diğer nörolojik ve diğer tıbbi problemleri de açığa çıkaracak iyi bir tıbbi bakımdan geçirip bütün problemleri belirleyip sonları bunların çözümleri için doğru yerlere ulaşmayı, arkasından da bu çocukların eğitim ve rehabilitasyonuyla ilgili doğru yerlere ulaşmayı hedeflemek ve gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Evet. Şunu merak ediyorum. Hiç eğitim almamış bir Down sendromlu çocuğumuzla eğitim almış Down sendromlu çocuğu beyin faaliyetlerini özel cihazlarla, beyin taramalarıyla fark edebiliyor muyuz, gözlemleyebiliyor muyuz?
Buna gerek yok zaten. Yani eğitim alan ve almayan zaten Down sendromlu bir çocuk bile olmasa bile bu. Normal bir çocuk bile olsa eğitim alan ve almayan zaten çok farklı olacaktır durum. Bu tür özürlü çocuklarımız için de öyle tabii ki. Bunu direkt olarak anlayacak ve kaydedecek bir değerlendirme yöntemi yok. Fakat dışarıdan yaptığımız testleri, diğer değerlendirmeler, işte davranışlarıyla ilgili problemler, uyum, adaptasyon, bunları değerlendiren ölçekler var. Bunu psikolog arkadaşlarımız veya çocuk psikiyatristi ekiplerimiz sağlayabilir. Bu şekilde açığa çıkabilir. Ama böyle bir deneme yapmaya gerek yok. Bu çocuklarımızı hiçbir zaman eğitimsiz, bakımsız bırakmamamız gerekiyor zaten.
Evet. Hocam, medyadan görüyoruz. Bu özel çocuklarımızın çalışabildikleri Down kafeler var. Down sendromlu çocuklarımız oralarda çalışıyorlar.
Evet.
Onların
evet.
gelişimleri açısından nasıl katkı sağlıyor?
Mutlaka çok önemli katkılar sağlıyor. Çünkü hepimiz için sosyal olmak çok önemli. Evde oturan, hiç dışarı çıkmayan gerçi şu dönemde hani bunu da mümkün olduğunca sınırlandırıyoruz ve bu çocuklarımız
evet,
da özellikle bu özel çocuklarımız da bundan zarar görüyorlar. Ama ne yazık ki böyle olmak zorunda. Hani bunu tırnak içinde belirterek sosyal iletişim hepimiz için çok çok önemli. Bir araya gelmek, birbirimizi gözlemek, neler olup bittiğini başka bir insanda izlemek. Bunlar çok önemli şeyler ve beyin gelişimi için son derece önemli. Tabii ki böyle kurumlarda, böyle ortamlarda, böyle yerlerde sosyal olmaları ve bizlerle, bizim de onlarla birlikte olmamız hepimize, hem onlara hem bize çok şey kazandırıyor tabii ki.
Evet. Sizce toplumda Down sendromlu çocuklara yönelik davranışların ne konuda zararlı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani insanlar onlara karşı duyarlı mı? Sizin gözlemleriniz nelerdir?
Ya bu duyarlılığın giderek arttığını görüyoruz tabii ki. Toplumumuzda çok çok önemli büyük gelişmeler kaydediliyor bence. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve o çocuklara çok yardımcı olan, çok destek olan, sempatiyle bakan ama acıyarak ve üzüntüyle değil, bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sempatiyle bakan ve onları hayatın rengi olarak gören ve o şekilde davranan çok sayıda insan var. Onlara çok teşekkür ediyoruz tabii ki ve bunların sayılarının da arttığını görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz.
Hocam,
ama bunun yanında
evet.
Tabii ki olumsuz davranışlar da görebiliyoruz. Onlar da olacaktır. O da normalin bir çeşitliliği diye düşünüyorum ben de. Onlar da azalacaktır diye umuyorum.
Evet. Hocam, Down sendromluların normal bireylere göre yaşamları aynı mı yoksa farklılık mı gösteriyor? Yaşam süreleri
daha kısa. Bu söylediğimiz tıbbi durumlardan dolayı da gerçekten ölüm oranları da yüksek oluyor. Özellikle kardiyak problemi olan çocuklarda bunlar görülebiliyor. Ve yaşam süreleri normal insan hayatına göre kısa. 1940'larda 12 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlarmış ancak. Literatür bize bunu söylüyor. Ama artık 50'li yaşlara kadar, 60'lı yaşlara kadar ulaşılabiliyor. Enteresan bir özellik var. Bu çocuklarda Alzheimer hastalığı veya Alzheimer benzeri patoloji beyinlerinde gelişiyor. Yani erken dönemde de 40'lı yaşlardan itibaren de, bu insanlarda değil tabii ki, çocuk olmuyorlar o yaşta. Alzheimer patolojisi beyinlerinde gelişiyor ve demansiyel sürecin çok daha hızlı geliştiği gene kanıtlanmış. Hem patolojik olarak beyinlerinden yapılan çalışmalarda hem de klinik olarak.
Evet, özel bir beslenme programları var mı?
Hayır, yani duruma göre, içinde bulundukları mevcut duruma göre değişik diyetler söylenebilir ama çok Down sendromlara özel, çok özel, ille şu yapılmalıdır, şu iyidir diye özel bir durum söz konusu değil.
Evet. Onların gelişimleri bizlere nazaran daha mı geç yoksa erken mi gelişiyorlar? Nasıl?
Daha geç, bunu az önce de belirtmiştim. Kesinlikle daha küçük yapıdalar bir kere. Ve motor ve hem hareket becerileri hem de zihinsel becerilerin gelişimi çok daha yavaş bizlere göre.
Anlıyorum. Evet, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü biz konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah toplumda bu farkındalık artmaya, çevremizdeki bu güzellikleri görmeye devam edeceğiz. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Evet, psikiyatrik anlamda da bu hastalarımızın, bu çocuklarımızın desteklenmesi gerekiyor. Çünkü depresyon ve anksiyete de bunlarda yaygın olarak görülüyor gerçekten. Belirtmiştim aslında konuşma becerilerindeki problemler nedeniyle iyi ifade edemedikleri için ve yine cümle yapılandırmalarında da problemler olduğu için o açıdan da bakılarak psikiyatrik problemleri gene tedavi edilmesi, depresyonların tedavisi, anksiyetelerin giderilmesi çok önemli. Bazen de beklenmedik bir şekilde ani bir gerilik göstererek, yani psikiyatrik durumları veya mental durumları çok hızlı bir şekilde az bir kısım çocukta daha çok gerileyebiliyor çeşitli sebeplerle, dış faktörlerle olduğu söyleniyor daha çok. Bunlara da çok hızlıca fark edip hızlıca müdahale edildiğinde gene yaşam kalitelerini artırabiliyoruz.
Evet. Sayın hocam, çok teşekkür ederiz Hayatın Sesleri'ne katıldığınız için. Güzel, değerli bilgiler verdiniz bizlere. Buradan bizi dinleyen Down sendromlu çocuklarımızın aileleri için de çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum davet için. TRT'de olmaktan ve bu programda olmaktan onur duydum. Çok teşekkür ediyorum davet
için. Rica ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Nörolojisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Füsun Ferda Erdoğan yayınımızdaydı. Down sendromlu çocuklarımızı konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gönül verdim, ah keşke vermez olaydım. Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Sevgili dinleyicilerimiz, her salı olduğu gibi Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizle devam ediyor. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle. Sayın Ünver, Sayın Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler hocam. Bir Ankara gününden, yağmurlu bir günden merhaba diyoruz.
Hem de bayağı kuvvetli yağmur var Ankara'da.
Rahmet, maşallah, yağsın hocam, yağsın. Bereket, evet. Bereket inşallah.
Doğrudur efendim.
Hocam sizinle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı, onların sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmaya devam ediyoruz. Almanya örneği üzerinden gidiyoruz. Bugün de sizlerle konuk işçilik ve entegrasyonu, şiddet eylemlerini ve ötekileştirme mevzularını konuşacağız.
Evet, Mustafa Bey, bu entegrasyon meselesi tabii yıllardır adeta dilleri pelesenk olmuş. Çok anlam taşıyan, aynı zamanda da çok iyi anlaşılmayan bir kavram.
Ne yazık ki.
Bu kavramı aslında böyle kısa bir radyo programı içerisinde irdelemek kolay değil esas itibariyle. O bakımdan belki önümüzdeki haftalarda da değiniriz diye düşünmüştüm. Fakat biraz bu kavram üzerinde yani başlangıç olarak düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Nedir entegrasyon? Yani bir çoğunluk toplumu var. Bir de işte bunun dışında kalmış olan azınlıklar var. Aslında bu azınlık dediğimiz, yani hukuki manada azınlık değil, sosyolojik manada söylüyorum. Bunlar o işte çoğunluk toplumunun kurallarına, normlarına, ondan sonra kültürel özelliklerine dahil olma olarak anlamışlar daima bu entegrasyonu. Bu entegrasyon aslında tabii biraz da eleştirel bir gözle baktığınız vakit bunda böyle bir insanların arzularının hilafına bir mühendislik de görüyorsunuz. Yani bir entegrasyon mühendisliği de var. Şimdi biraz daha açacak olursak çoğunluk toplumu kendi içerisinde homojen ve işte dengeli olduğunu varsayıyor ki hiçbir toplumun içerisinde böyle bir homojenlik yok, doğrusunu istersen. Dışarıda kalmış oldukları olan veyahut da dışarıda oldukları tasavvur edilen o azınlık konumundaki toplulukların bu işte aslında homojenlikten de uzak olan bu çoğunluk toplumun içine dahil edilmesi olarak düşünüyorlar, ama bunu yaparken çok ciddi bir hata yapılıyor. Yani bunu şu şekilde söylemek lazım. Bütün tanımlar, bütün yaklaşımlar kültürel farklılık üzerine inşa edilmiş vaziyette. Yani çoğunluğa dahil edeceğiniz, entegre edeceğiniz azınlık grubu aslında sizden farklıdır diye düşünüyorsunuz. Onun kültürel özelliklerinin aslında belki de o çoğunluk grubu tarafından tamamen benimsenmesi veyahut da kısmen de benimsenmesinin mümkün olmadığını, aynı zamanda da farklılığın bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz. Buradan yola çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız işin içerisinde bir de yaptığı bu yaklaşımın içerisinde bir zorlama var. Yani çoğunluk olarak güçlü olduğunuz için, çoğunluk toplumu olarak ve işte çoğunluk toplumunun devleti olarak güçlü olduğunuz için azınlıktaki de işte o toplumu, sizden farklı olan, ötekileştirilen bir toplumu biraz daha ötekileştiriyorsunuz ve onu işte biraz daha dışlamış oluyorsunuz esasında ve zorluyorsunuz. Bir zorlama var, işin içinde bir şiddet var. Yani entegrasyon kelimesinin içinde dahi bir şiddet olduğu kanaatindeyim ben. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri kimlik farklılığı, her şeyden önce. Kimlik farklılığı üzerinden bazı şeyleri çözümlemeye kalkıştığınız vakitte mutlaka ötekileştirme ortaya çıkıyor. Halbuki şimdi gelişmiş sanayi toplumlarında iş bölümü var. İş bölümü olan toplumlarda o büyük şey toplumunun da, yani çoğunluk toplumunun da bir homojen, böyle tek dize, yeknesak ilişkiler ve özellikler taşıdığını görmüyoruz. yani işbirliği nerede küçüktür, azdır, önemsizdir. Aile çevresinde önemsizdir. Orada entegre olabilirsiniz. Belki daha küçük yerleşim birimlerinde biraz daha kolaydır ama özellikle kentlerde, sanayi toplumlarının kentlerinde ortaya çıkmış olan iş bölümü sizin böyle kültür üzerinden, salt kültür üzerinden bir çözümleme yapmanıza aslında engel teşkil ediyor. Ama siz yine de ısrar ediyorsunuz. Çünkü hareket noktanız kimlik farklılığı, hareket noktanız kültürel farklılık ve dolayısıyla isteseniz de istemeseniz de bunu o şekilde tarif etseniz de etmeseniz de o sizden farklı olarak gördüğünüz küçük topluluğu aslında zorluyorsunuz ve onu ötekileştiriyorsunuz. Böyle bir entegrasyon anlaşması şeyinin, anlayışının başarılı olması kat'i surette mümkün değil. Nitekim de olamadı da. Yani Almanya üzerinden eğer analizimize devam edecek olursak 1985'ten itibaren özellikle işte Türklerin ve işte o yıllarda daha çok Alman vatandaşı olan da fazla değildi. Almanya'da kalıcı olduğu fark edildikten sonra bu entegrasyon tartışmasını başlattılar. Fakat özellikle Angela Merkel bu işte başbakanlığa gelmesiyle birlikte başbakanlık koltuğuna oturduğundan itibaren bir telaşla aynı şeyi bu CDU'nun önceki başbakanı şansölye Helmut Kohl de yapmıştı. O da 1982'de başbakan olduğu vakit 83-84'te 11 ay yürürlükte kalan bir geri dönüş yasası, teşvik yasası çıkardılar. Ve Türklerin entegre olamayacaklarını, olmadıklarını, olmak istemedikleri noktasından hareketle Türkiye'ye geri gönderilmeleri gerektiğini düşündüler. O da çok başarılı bir iş değildi ama aslında bence bir takım hakların ihlaline de yol açtı falan. Şimdi Angela Merkel de başbakan olduktan sonra hırsla ve çok hızlı bir şekilde bir entegrasyon programı geliştirmeye çalıştı. İşte İslam zirveleri, efendim işte göç zirveleri falan gibi böyle işte biraz da dışarıdan bakıldığı zaman sempatik gelebilecek bazı adımlar atıldı ama esasında değişiklik yok yani. Kültüralist, daha doğrusu kültürel farklılık üzerine bina edilmiş bir entegrasyon anlayışının kat'i surette daha o yıllardan itibaren, ilk adımlar atıldığından itibaren başarılı olamayacağını hep söyledik. Fakat buna yani söyleyenler de çok oldu aslında, biliyor musun? O ara bir de işte 2000'lerin ortasında ilk 10 yılın içinde bir de işte öncü kültür tartışması çıktı. Fakat yani bu öncü kültür düşüncesi de aslında tamamen işte ötekileştirmeye, dışlamaya yönelik bir şey. Efendim neyin öncü kültürü? Yani kendi içinde her şey sanki herkesin benimsediği şekildeymiş gibi kendi toplumu içerisinde bir de öncü kültür tarif edip, ki bunu tarif etmenin de çok güç olduğunu unutmamak lazım, başkalarını ve sizin sizden olmadığını düşündüğünüz insanları bu öncü kültürün arkasına takılmaya falan teşvik ediyorsunuz. Tabii bunun başarılı olamayacağı belliydi neticede. Başarılı olamayacağı belliydi ama bu çabalar başarılı değildi. Aslında bizim insanlarımız uyumlu insanlar ve yaşadıkları neresi olursa olsun oranın normlarına, örf ve adetlerine, işte yasalarına bir kere çok saygılı davranıyorlar. Yani Türkler, evet, yaşadıkları her coğrafyada aslında devlete saygılı, nizama saygılı ve mümkün olduğu kadar kimseye zarar vermeden yaşayan insanlar. Şimdi durup dururken bu kültürel farklılık üzerinden bizim bu uyumlu insanlarımızı efendim dini inançları, işte etnik aidiyetleri, efendim milli aidiyetleri, işte bir takım kültürel özellikleri, yedikleri, içtikleri falan üzerinden, giyimleri, kuşamları üzerinden başkalaştırmanın, ötekileştirmenin kimseye bir faydasının olmayacağı maalesef hala tam olarak görülmüş değil. Ve sonuç olarak da tabii bakıyoruz, bu entegrasyon tartışması hala devam ediyor. Biraz da böyle entegrasyon işte asimilasyon olarak anladılar. Asimilasyon, özümseme, eritme anlamında. Şimdi bunun da mümkün olmadığı ortada. Bir de yine Almanya üzerinden bir çözümleme yapmak gerekirse, Alman toplumunun farklı kültürleri özümseme yeteneği yok. Yani her ne kadar işte imparatorluk kurduğu söyleniyor ya, hani özellikle ikincisinden söz edelim ya da işte 40-41 sene falan biliyorsunuz Alman Birliği temin edildikten sonra bir Alman İmparatorluğu oldu, işte Osmanlı İmparatorluğu'yla ittifak içine giren. Daha sonrası 12 yıl sürmüştür, Hitler rejimidir. Fakat bu içinde yaşayan farklı kültürlere katiyen tahammül edemeyen, onlara saygı duyamayan da bir kültürleri var. Şimdi böyle bir imparatorluk olmaz. Yani bizim de arasındaki farkı budur. Yani biz Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinde oturuyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti de son derece hoşgörülü, saygılıdır diğer kültürlere. Bunda tabii hiç şüphemiz yok. Ama aynı kültür davranış biçimi, aynı kültür Almanya'da yok. Şimdi siz madem böyle düşünüyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz, İkinci Dünya Harbi öncesinde ve sırasında yaptıklarınız ortada. Ha şimdi bu ille de bugünkü Almanlara tabii aynen sirayet etmiş demiyorum ama yani genel yaklaşım itibariyle yabancılara karşı çok saygılı değilsiniz. Onları nasıl asimile edeceksiniz? Yani onun da mümkün olmadığı ortada. Hem entegrasyonu asimilasyon olarak anlayacaksınız. Yani kendi kültürel değerlerinden, kimliğinden, inançlarından vazgeçsin, gelsin benimle birlikte olsun diyeceksiniz. Ama aynı zamanda da bunu aslında başarabilecek bir konumda olmadığınızı görmeyeceksiniz. Şimdi bakın mesela 19. yüzyılda Kuzey Renvestfalya eyaletinin bulunduğu Ruhr Havzası'na, yani şimdi Kuzey Renvestfalya Havzası, Ruhr Havzası'na çok sayıda Katolik mezhebine mensup Polonyalı işçi getirmişler. Gelen işçiler kere dinleri de aynı. Ondan sonra efendim işte uzun süre orada kaldıktan sonra işte onlar bir çeşit asimile olmuşlar. Din burada önemli bir şey, yani dini inan çok önemli. Ondan sonra fakat hala bakın aradan 200 sene geçmiştir. 200 sene sonra hala Ruhr Havzası'nın Polonyalıları diyorlar. Yani soyadlarını muhafaza etmişler. Hatta futbolcuların arasında vardır öyle Alman soyadı taşıyan Lewandowski'ler, şunlar bunlar falan. Ondan sonra yani bir türlü onların kökenlerini unutma, onları hatırlamama gibi bir kültürleri yok. Yani mutlaka orada bir farklılık arıyorlar. Yani ben Almanya'da çok uzun yıllar öğrenciliğim geçti her şeyden önce. Arkasından da devlet görevlerinde bulundum. Çok şaşırdığım konulardan, sorulardan bir tanesi, bir Alman'la tanıştığınız vakit işte sizin şeyiniz nedir, etnik kökeniniz nedir gibilerden falan sorular. Halbuki bizde biliyorsunuz memleket nere diye sorulur yani. Memleket işte Niğde'dir, Malatya'dır, Edirne'dir falan. Evet. Ama kimse kimseye ayıptır da zaten, yani senin kökenin nedir diye sormaz ve seninle alakadar eder diye sorar, cevap alır yani falan. Fakat onlarda bu çok tabii karşılanan bir şey. Yani böyle insanları kompartmanlara bölüp ortaklıklarını değil de farklılıklarını öne çıkaran bir kültür bu.
Orta çağdaki gibi.
Yani orta çağdan da beter aslında bu dönemde böyle bir şeyin olması aslında son derece üzücüdür yani Mustafa Bey. Hem böyle işte ne bileyim endüstri sanayi 4.0 diyoruz, endüstri 4.0 diyoruz, evet, dijital çağ falan diyoruz. Ondan sonra böyle işte kültüralist bir işte şeyin peşine, paradigmanın peşinden gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Tabii burada şunun altını da özellikle çizmek lazım, paradigma derken bir de bize bakışları biraz daha da farklı. Yani bir İspanyola, bir Yunanlı'ya falan bakışından çok daha farklı. Zaten uzun süre yabancı deyince Almanya'da Türkleri anladılar yani. Türklerden diğerleri çok az yabancı, biz çok yabancı falan. Ve sonuç olarak bu insanlar bir kere tabii bizim dini inancımıza, geçmişimize, bir de unutmamak lazım. Yani tarih hala insanların, bugünkü insanların davranışlarını, tarihi inançlar, anlatılar, rivayetler, işte doğru olmayan bilgiler, doğru olan bilgiler de var tabii aralarında. Bugünkü davranışlarımızı belirliyor. Bugünkü davranışları, şimdi geçmişteki o İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerinden gelerek bugüne kadar taşırsanız ve onun üzerinden yorum yapmaya kalkarsanız ortaya bile böyle oryantalist tavır çıkıyor yani. O oryantalist tavır da işte olduğu zaman evet yani sen Alman ol ama önce gel vazgeç şu dininden, şu dilinden, ondan sonra efendim işte kimliğinden yani geriye tabii siyah saçlar kalıyor. Bakalım onu nasıl çözeceğiz bilemiyoruz. O zaman da boya berbere gidip boyatmak lazım. Yani dolayısıyla bir kültürel ırkçılıkla karşı karşıyayız açık söylemek gerekirse. Ve bu bu da tabii bugün Avrupa'da yaşanan, sadece Almanya'da değil diğer ülkelerde de yaşanan popülizmin kaynağıdır. Yani bunu bir türlü aşamadığınız takdirde yapacağınız pek bir şey yok. Fakat şunu söylemek istiyorum Mustafa Bey. Vaktimiz var herhalde.
Biraz. Var hocam, buyurun.
İzin verirseniz. Bizim vatandaşlarımız bütün bu sıkıntılara rağmen, bu davranışlara rağmen yani bir çizgi tutturmuş gidiyorlar. Yani açık söylemek gerekirse hani biraz böyle amiyane tabiriyle. Yani o çizginin dışına çıkmıyorlar. Nedir? Çalışıyorlar, işte üretiyorlar, girişimlerde bulunuyorlar. Girişimci çok, insanlarımız çok girişimci, çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ve toplumun içerisinde temayüz ediyorlar. Yani bir suç oranlarına bakıyorsunuz çok düşük. Ondan sonra okullaşma artıyor, iyileşiyor. Giderek daha fazla çocuğumuz üniversiteye gidiyor. Ondan sonra çeşitli alanlarda başarılar kazanmaya başladılar. Mesela Almanlar, Alman kamuoyu, Almanlar demek doğru değil, kamuoyu çok şaşırdı biliyorsunuz. Yani şeye karşı, Covid-19'a karşı ilk aşıyı bir Türk karı koca, iki Türk bilim insanı başardılar. Ve umarım herhalde Nobel falan da alacaklardır düşünüyorum. Yani bunlar tabii çok önemli kazanımlar. Fakat şimdi işte geçen hafta bir de yüksek liyakat nişanı verdiler Uğur Şahin'le eşi Özlem Türeci'ye.
Evet.
Bunlar tabii göğüs kabartıcı şeyler ama yani böyle bir şaşkınlık da hissediyorum ben. Şimdi Alman basını takip ediyorum. Yani iki Türk yaptı bunu falan. Biraz bir rahatsızlık duymadıklarını söylemek mümkün değil yani. Açık söylemek gerekirse. Bunu Mesut Özil'de de yaşadık biliyorsunuz. Yani bir anda böyle Mesut Özil'den vazgeçtiler. Sırf Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çektirdi diye yani. Biraz evet, olacak şey doğru değil. Yani o Alman milli takımını 2006'ydı herhalde. 2006 mı daha sonra galiba tam hatırlamıyorum şimdi ama yani dünya şampiyonu yapan önemli figürlerden biridir Mesut Özil. Ama anında vazgeçebildiler. Niçin? Maçlarda Alman milli marşını söylemiyor. Geçenlerde Fenerbahçe maçından önce Türk milli marşını söyledi, mırıldandı.
Evet, evet.
Mesut Özil hemen haber oldu. Yani şimdi bakın yani böyle bir yaklaşım üzerinden varacağımız yeri artık biz, yani dinleyicilerimiz düşünsünler. Bu doğru değil. Şimdi bakın bir şey daha var, bir nokta daha var. Onu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bakın. İnsanların ortak değerleri var, ortak amaçları var, ortak sorunları var. Bunların hiçbirini kale almayacaksınız, dikkate almayacaksınız. Eğer bir insanlar sanki böyle her biri başka gezegenden gelmiş gibi kültürel farklılıktan dolayı ki o kültürel farklılık da abartılan bir hadisedir. Yani bir insan sabah kalkar, işte kahvaltısını eder, işine gider, efendim işte öğlen olur yemeğini yer, akşam yemeğini yer, akşam yatar. Belli sıkıntıları vardır. Aynı hastalıklardan hasta oluyoruz. Aynı mesela işte Covid-19 fevkalade demokratik bir hastalık yani. Herkese bulaşabiliyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir şey yok yani bu insanların sıkıntıları aynı. İş hayatında, çalışma hayatında bir Alman işçisinden, bir İspanyol işçisinden, bir Yunan işçisinden farklı mıdır sorunları, sıkıntıları? Değildir. Okulda nasıldır? O da öyledir. Şimdi bütün bunlar varken bir takım haklar, bir takım fırsatlar tanımak, insanların bireysel olarak da, topluluk olarak da gelişmesini sağlamaya çalışmak varken tutup her şeyi unutup, bütün bu ortaklıkları unutup bir kenara itip farklı kültürleri vardır bunları deyip ayrıştırmaya kalkarsanız bu işte aslında insan hakları ihlalidir. Yani açık söylemek gerekirse insan hakları ihlalidir ve zorlama bir ve yanlış içi boş bir entegrasyon kavramı üzerinden insanları baskı altına almanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet. Ha, bunu derken yanlış anlaşılmak da istemiyorum. İnsanlar tabii ki yaşadıkları toplumda, ki bunu bizim insanlarımız fevkalade güzel yapıyorlar. Yaşadıkları toplumda büyük ölçüde, yani tabii ki her toplumda çeşitli sıkıntılar olabilir, yani bunu da farklı düşünmemek lazım. Nedir? Yaşadığı toplumda işte uyumlu yaşasın, kimseye zararı olmasın, hatta o toplumun kalkınmasına katkıda bulunsun, insanlığa katkıda bulunsun. Bu arada kendi geçimini sağlasın, kendi çoluğunun çocuğunun en iyi şekilde yetişmesini sağlasın. Bu fırsatları yarattığınız zaman siz insanın hangi kültürde olduğundan falan ne diye uğraşıyorsunuz, derdiniz nedir diye sormak lazım. İşte bu çok hatalı bir yaklaşım. Öyle olduğu için de işte devam edip gidiyor yani bu entegrasyon tartışması. Gerçek manada bir entegrasyonu bu şekilde zaten temin etmeniz mümkün değil. Yani gerçek manada bir entegrasyon var mıdır? İşte bu eşit bireyler olarak yaşamadır entegrasyon. Herkes için evet. geçerlidir.
Evet.
Herkes için geçerlidir ama yani tutup da zorlama böyle işte bizim işçimizi, bizim insanımızı, ev kadını işte belli özellikleri yüzünden vatandaşımızı işte mahkum edeceksiniz zihninizde, aklınızda. Onu eleştireceksiniz. Efendim yok başına örtü bağladı. Yok efendim işte dua etti veyahut da belli şeyler yemedi falan filan diye. Onun üzerinden bir paradigma oluşturacaksınız. Kabul edilebilecek bir şey değil Mustafa Bey. O yüzden doğrusu üzülüyoruz. 60. yılda bunları konuşmak ne kadar yanlış, ne kadar talihsizliktir yani.
Evet.
Bir bakıma öyle.
Sayın Hocam, evet, bize yıllarca Avrupa'nın, Batı'nın medeniyetlerin başkenti, özgürlüklerin merkezi olduğu söylendi. Bunlar sürekli tekrarlandı. Geçenlerde bir sosyal medyada kullanıcının tweetine denk geldim.
Evet.
Kullanıcı şöyle yazmış hocam. Finlandiya'da 10 ay geçirdim. Fin görmedim diyor. Tek mutlu bir fin görmedim. Maruz kaldığım ırkçılık, ettiğim kavgaların diyor haddi hesabı yok. Kuzey ışıkları ve geyik eti dışında diyor rastladığım her Finlandiya övgüsüne acı bir gülümsemeyle bakıyorum demiş. Başka bir tweet'i de var bu kullanıcının. Şöyle diyor: Finlandiya kültürel şoklar ülkesi. Çoğu ırkçı. Sokakta hayvan beslemek yasak. Alkollü biri size saldırırsa sizin de alkollü olmanız gerekiyor. Aksi halde haksız olan siz oluyorsunuz. İntihar oranları çok yüksek. Fin rüyası gündüzleri gibi kısa sürüyor. Halbuki Finlandiya'nın mutlulukların da yüksek olduğu bir ülke olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani bize aktarılanlarla yaşanılanlar arasında dağlar kadar fark var.
Çok öyle, ama tabii şimdi tabulaştırdık biz yıllarca bu Batı ülkelerini. Yanlış bilgiler üzerine bina edilmiş. Bir de tabii ideolojik yaklaşımlar falan da var. Yani onları tabii göz ardı edemiyoruz. Efendim işte bir de böyle sürekli özgüvenimizi kaybettirecek şekilde bir takım empozeler karşısında olduğumuz için, onun etkisi altında olduğumuz için bize inandırdılar tabii. Şimdi içinde uzun yıllar yaşadığım Batı dünyasının gerçek sorunlarla aslında boğuşacağını tutup kendi iç meselelerini halletmek için gayret göstereceğini tutup bir yarayışlı, faydalı bir düşman yaratıp, ki bunlar işte Türklerdir, yabancılardır, özellikle Türk Müslümanlardır. Ondan sonra bunun üzerinden bir takım kendi sorunlarını da unutturacak şekilde garip bir ve işte yani çürük temeller üzerinde yükselen bir entegrasyon anlayışıyla vaktini heba ettiğini görüyorum.
Evet hocam, süremizin sonuna geldik.
Evet.
Değerlendirmeleriniz yani için, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Devam ederiz gibi geliyor.
İnşallah haftaya hocam.
Evet.
Görüşmek çok teşekkür üzere ederim. O halde. Rica ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Sağ olun. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon hattımızdaydı. Efendim, böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.